Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 48.
Sivas toplantısı 14 milliyetçi lideri bir araya getirmişti. 16 ile 29 Ekim arasında 2 hafta boyunca süren görüşmeler sonunda parlamentonun İstanbul'da toplanmasına ve yeni seçilen milletvekillerinin başkente giderken heyeti temsiliyenin hedefleri doğrultusunda bilgilendirilmelerine karar verildi. Komutanlar ülkenin dört bir köşesinde müdafaa-i hukuk cemiyetini güçlendirmek ve sivil yetkililerin işbirliğini sağlamak için çalışacaklardı. Heyeti temsiliye Ankara-İstanbul demiryolu üzerindeki Eskişehir istasyonuna yakın bir yere taşınacak ve parlamentodaki destekçilerinin taktiklerini belirleyecekti. Hükümet ve parlamento barış konferansında herhangi bir olumsuz kararı kabul ederse, heyeti temsiliye kendi programını uygulamaya koyma görevini yüklenecek ya da başka bir deyişle ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için verilen mücadeleye önderlik edecekti. Dipnot, Nutuk, sayfa 183. Mustafa Kemal gerektiği takdirde başvurabileceği bir taktik bulmuştu. Eğer tahmin ettiği gibi parlamento milliyetçi davaya İstanbul'da zafer kazandırmayı başaramazsa, hareketi Anadolu'dan yönetmek için hazırdı. Ulusal toprakların savunulması barış konferansı görüşmelerine kadar ertelenemezdi. 23 Ekim ile 1 Kasım arasında Fransız birlikleri daha önce Adana ve Kilikya'nın geri kalan kısmında olduğu gibi Güneydoğu'da Maraş, Antep ve Urfa'nın denetimini İngilizlerden devraldılar. Kendileriyle birlikte Ermeni müfrezeleri getirip büyük savaşta topraklarından sürülmüş olan Ermenileri yeniden yerleştirmeye başladılar. Mustafa Kemal Fransız ve Ermeni işgaline karşı olan Türk savaşçılarını örgütlemeye karar verdi. Ama bunun Türk milliyetçileriyle Fransa arasında doğrudan doğruya bir çatışma çıkmaması için gizlice yapılması gerekiyordu. Ali Fuat'ın Sivas'a getirdiği Emrullahzade Asaf adlı milliyetçi subay, Büyük Savaş'ta Enver Paşa'nın ve Kafkas cephesinde de kardeşi Nuri'nin emir subaylığını yapmıştı. Gerçi Mustafa Kemal Enver Paşa'ya çok yakın olanlardan kuşku duyardı ama Asaf'ın çetecilere önderlik etmek için gerekli gaddarlığa sahip olduğunu görünce Maraş ve Antep çevresindeki direnişçi çeteleri düzenlemesi için bölgeye gönderdi. Asaf'a Kılıç Ali takma adı verildi ve yaşamının sonuna dek Mustafa Kemal'in sorgusuz sualsiz destekçisi ve sırdaşı oldu. Dipnot, Zürher, sayfa 136, Kılıç Ali, Kılıç Ali hatıralarını anlatıyor, sayfa 910-26. Kilikya bölgesindeki Fransızlara karşı çetecileri örgütlemek için iki subay daha gönderildi. Dipnot, Nutuk, Vesikalar, sayfa 119. Doğu Akdeniz için ana amaçları kendilerine Suriye'de bir yer edinmek olan Fransızlar, aynı anda hem Türk hem de Arap milliyetçilerine karşı durmanın akılcı bir davranış olup olmadığından kuşku duymaya başladılar. İngilizler Türkleri kendilerine düşman ederlerken, bir yandan da Fransızları Haşimi Prensi Faysal'ı Şam'da tahta çıkarmaları için kandırarak Arapları kazanmaya çalışıyorlardı. Fransızlar Faysal'dan kurtulmaya çabalarken, aynı zamanda Faysal ile Türk milliyetçileri iletişimi kesmek için Suriye'nin kuzey sınırına hakim olmaya da çalışıyorlardı. Toros Dağları Suriye'nin doğal kuzey sınırını oluşturuyordu ama dağların güneyinde kalan topraklarda çoğunlukla Türkler vardı ve Türk milliyetçiler buraları yitirmemeye kararlıydı. Bir uzlaşma sağlanabilir miydi? Orta Doğu'daki Osmanlı topraklarının paylaşılması için savaş sırasında yapılan Sykes-Picot Taksim planını hazırlayanlardan biri olan George Picot, 29 Eylül 1919'da milliyetçi komutan Refet Bele ile Konya'da buluştu. Pico o sırada Suriye ve Ermenistan'da Fransız yüksek komiseriydi ve görevini Beyrut'ta Ardalı General Gouraud'a devretmeye hazırlanıyordu. Gouraud'un sorumluluğu altındaki bölgenin sınırları Suriye ve Kilikya olarak yeniden tanımlanmıştı. Fransa'da 16 Kasım'da yapılan seçimin sonuçları, şimdiye dek Lloyd George'un Yunanistan politikasını kimi itirazlara rağmen sürdürmüş olan George Clemenceau'nun iktidarı yitireceği haberini veriyordu. Pico Paris'e giderken yolda Sivas'a uğradı ve 5 ile 7 Aralık tarihleri arasında Mustafa Kemal ile görüştü. Dipnot, Akşin, 2. cilt, sayfa 234-238. Eğer Mustafa Kemal'in İstanbul'da Kont Sforza ile görüşmesi öyküsünü bir kenara bırakırsak, İtilaf devletlerinden önemli bir temsilciyle ilk kez karşılaşıyor demekti. Pico yakında Fransa'da yaşanacak olan hükümet değişikliğine değinerek Ermeni birliklerinin işgal altındaki Türk topraklarından çekilmesini emrettiğini söyledi. Fransa Türklerin bağımsızlığını tanıyordu ve kendi kişisel fikrine göre eğer Fransa'nın Kilikya bölgesindeki ekonomik çıkarları için güvence verilebilirse askerlerini geri çekmeye hazırdı. Bu arada Türk milliyetçilerinin Fransız birliklerine yaptığı saldırıların durdurulmasını istiyordu. Mustafa Kemal Fransızların ve Ermenilerin de saldırılara son vermeleri koşuluyla bu isteği kabul etti ve direniş örgütlerine bu yönde emir verirken aynı zamanda da onların örgütlenmelerini güçlendirmeyi sürdürdü. Kazım Karabekir'e çektiği telgrafta, mülakatı meskûr eden hasıl eylediğimiz kanaata nazaran, Fransızlar şartla Türkiye lehinde harekette kendilerini menfaatkar görmektedirler, dedi. Dipnot ATTB, sayfa 141-142-143-144. Görüşmelerden edindiğimiz izlenim Fransa'nın doğuda Türkiye'nin lehinde davranmanın kendi çıkarları doğrultusunda olduğuna inandığı biçimindedir. Ateşkes uzun sürmedi ve Fransızları Türk milliyetçileriyle anlaşmaya varmaları için adım adım dürtmek gerekti. Ama iki önemli itilaf devleti olan Fransa ile İngiltere'nin arası artık kama sokulmaya açıktı. Mustafa Kemal 3 ay boyunca Sivas'ta çok çalıştı. Artık bir sivildi ve resmi toplantı fotoğraflarında kolalı gömlek yakası, kravatı ve redingotu ve sivil yöneticilerin geleneksel fesiyle, resmi olmayan ortamlarda ise bir beyefendinin av giysilerini anımsatan, başında kalpağı ve geniş kemerli ceketiyle görülüyordu. Anadolu'nun sert kış mevsiminde at binenleri koruyan Kafkas ya da Kazaklara özgü kürk kalpak, zamanla direniş hareketinin simgesi biçimine geldi. Asya'dan gelmişti, Türklere aitti ve yakışıyordu. Mustafa Kemal giyimine özen gösteriyordu ama para sıkıntısı vardı. Milliyetçi direnişin karargahı olarak kabul edilen okulda yaşayanlar çay için şeker alacak paraları olup olmadığı konusunda şakalaşıyorlardı. Dipnot Kansu, cilt 2 sayfa 449. Kazım Karabekir Erzurum'dan gelince Mustafa Kemal birinci kattaki kendi odasını ona verip giriş katındaki kahvecinin ufacık odasına taşındı. Dipnot adı geçen eser sayfa 447. Konuşmaların ana konusu politikaydı ama söz kolayca hayallere dönüşüveriyordu. Bir gün Mustafa Kemal Sivas dışındaki devlet çiftliğine hükümet görevlisi Fevzi Paşa ile görüşmek üzere gitti ve Ziraat Çiftlik Mektebi müdürüyle çiftçilik ekonomisi üzerine uzun uzun konuştu. Büyükbaş hayvan sürüsüne 1.000 lira yatırım yaptığı takdirde ertesi yıl ne kadar kâr edebilirdi? 50 lira diye yanıtladı müdür. Tabii amortismanı düştükten sonra... Çok az diye yanıtladı Mustafa Kemal ve daha karlı bir iş var mı diye sordu. Koyunculuk var paşam, daha karlı, fakat bir hastalık gelirse zayiatı büyük olur. Yanlarında bulunan Kazım Karabekir söze karıştı. Paşam, sizi Erzurumlar fahri hemşehri ilan ettiler. Erzurum'a gelirseniz Ruslardan kalma birçok elektrik malzemesi var. Elektrik işleri üzerinde çalışırız. Şeker pancarı yetiştirmek daha karlı, dedi mektep müdürü. Eğer bir şeker fabrikası kurulursa süt inekleri için daha fazla yem sağlayabiliriz. Mustafa Kemal, bakalım şu işleri hayırlısıyla bir intihac edelim, yani sonuçlandıralım diyerek konuşmayı sona erdirdi. Dipnot Goloğlu 2. cilt sayfa 253-255. Sivas Çiftlik Okulu'nun müdürü Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun anılarından. Ama bu düşünü unutmadı. Cumhurbaşkanı olunca Ankara dışındaki Bozkır'da bir çiftlik kurdu. Ama Cincinnatus'tan farklı olarak çiftçilikle uğraşmak için kamu görevinden emekliye ayrılmadı. Dipnot Cincinnatus, M.Ö. 458'de tehdit altındaki Roma senatosunu kurtarıp başkızca 16 gün sürdürüp çiftliğine dönen komutan, çevirinin notu. Osmanlı yasaları uyarınca seçim iki turlu yapıldı. İlk turda seçme hakkı olanlar ortaya çıktıkça milliyetçi adayların parlamentoda söz sahibi olacakları anlaşıldı. Ama yine de etkili olacak bir parti kurmaları gerekiyordu. Bunu Sivas'tan ayarlamak olanaksızdı ve üstelik heyeti temsiliye üyelerinin çoğu adaydı ve seçildikleri takdirde başkente gitmeleri gerekiyordu. Erzurum'a dönmüş olan Kazım Karabekir sağlam bir Doğu Kalesi politikası sürdürülmesi gerek ve heyeti temsiliyenin yerinde kalmasında ısrar etti. Ama heyet Eskişehir'e taşınmaya karar verince karşı çıkmadı. Mustafa Kemal hükümet ve politikacılar üzerinde baskı kurabilmek için İstanbul'a olabildiğince yakın bulunmakta kararlıydı. Yalnızca karşıtların değil, Mustafa Kemal'in etki alanı dışına çıkınca taktik değiştirebilecek olan taraftarların da denetim altında tutulması gerekliydi. Sivas'ta yapılan son heyeti temsiliye toplantısında Rauf Orbay, itilaf güçlerinin Eskişehir ile Ankara arasındaki demir yolunda trafiği durdurduklarını söyledi. Bu nedenle karargahı Ankara'ya taşımaya ve büsbütün ona bağımlı olmadan fırsat buldukça demir yolundan yararlanmaya karar verildi. Dipnot Kansu, 2. cilt sayfa 465-466. Mustafa Kemal ve arkadaşları için 3 araba vardı. Yedek lastikler ve benzin Ermeni kızları için açılmış olan Amerikan okulunun adı belirlenemeyen müdiresinden sağlandı. Eski vali Mazhar Müfit Osmanlı Bankası Sivas Şubesi'nin hastalık bahanesiyle işine gitmeyen müdürü Oscar Schmidt'in peşine düştü ve sonunda onu yolculuk için gerekli parayı borç olarak vermeye ikna etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 481, 483 ve 489. 18 Aralık'ta Mustafa Kemal ile arkadaşları karla örtülü Anadolu yaylalarına doğru yola çıktılar. Kayseri'ye kadar olan 192 kilometrelik yolu 2 günde aldılar ve bir fener alayı ile karşılandılar. Bu şehirde kaldığı 2 gece boyunca Mustafa Kemal dini liderlerle görüştü ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin amaçlarını yaymak için çalışmalar yaptı. Sonra Bektaşi tarikatının kurucusu ve Alevilerin en önemli türbesi olan Hacı Bektaş Veli'nin mezarını ziyaret etmek için yol uzatıldı. Bektaşiler İslam dinini daha esnek bir biçimde yorumlamalarıyla bilinirler. Tarikatın Çelebi'si yani başı Cemalettin ile Mustafa Kemal ülkenin savunulması konusunda görüşürlerken su gibi rakı içildi. Çelebi Cemalettin ulusal direniş hareketine katılacağını ve taraftarlarını da destek vermelerini emredeceğine söz verdi. Dipnot Goloğlu 3. cilt sayfa 5. Bundan sonra varılan Kırşehir'de Mustafa Kemal gençlere yapacağı konuşmaların ilkini gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer genç görevliler yerel bir gençlik derneği oluşturmuşlardı. Batılı öğretilere göre eğitim almış ve en azından lise diplomasına sahip olan gençler, bugün bile belirli bir dereceye kadar Türkiye'de ayrı bir toplum katmanı olarak kabul edilirler. Kendisi de 38 yaşında bir genç olan Mustafa Kemal, ulusal bağımsızlık ve batılı uygarlığa ulaşma fikrini bu insanlara aşılamaya çalıştı. Verdiği mesaj aydın kişilerin ulusu örgütlemek konusunda inisiyatifi ele almaları gerektiği biçimindeydi. Ulusal düzen şimdilik boş bir çerçeveydi ve eğitimli gençlerin bunu doldurması gerekiyordu. Maddeten takarrürünü görmek mecburiyetindeyiz. Tamamen mutmain olmak, atideki küşayiş ve temeddünü bilhakkın temin edebilmek için vatan sahibi olarak görüşmeliyiz. Uygar fırsatların bize açılmasını sağlamak için öncelikle ülkenin efendisi olarak konuşmamız gerekir. Ama önce ülkenin güvenlik altına alınması gerekiyordu. Çizdiğimiz bir hudut vardır. Bu hududun ecanibin yani yabancıların elinde bırakmayacağız. Emniyetimiz pek kavidir. Dipnot ASD cilt 2 sayfa 24. Aynı zamanda Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucusu olan bölge valisinin evinde akşam yemeği yedikten sonra buz gibi soğuk havada toplanmış olan kalabalığa hitap etti. Coşkulu karşılamayla heyecana kapılarak gençlik yıllarının esin kaynağı olan vatansever Osmanlı şairi Namık Kemal'in çok bilinen dizelerini okudu. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Yani kara bahtlı annesini. Sözlerine devamlı ulusun yüreğinden başka bir Kemal çıktı dedi ve ekledi. Vatanın bağrına düşman dayasa da hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Dipnot Goloğlu cilt 3 sayfa 6. Mustafa Kemal şiirin dizelerini ve kendi naziresini Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin bir oturumunda da okuyacaktı. Ama Türkmen kabilelerinin yerleşik dini temellere karşıt inançlarıyla şekillenen Türk popüler kültürünün ortaya çıktığı, Orta Anadolu'nun yoksul bir yayla kasabası olan Kırşehir'de 24 Aralık 1919'da Kemalizmin doğduğu rahatça söylenebilir. Zor bir yolculuktan sonra Mustafa Kemal 27 Aralık 1919'da Ankara'ya vardı. Heyeti taşıyan üstü açık 3 arabayı zaman zaman saplandıkları kar kümelerinden ya da Kırşehir'den sonra yolu kaplayan balçık çamurdan kurtarmak gerekmişti. Dipnot, Kansu 2. cilt sayfa 489-491 ve 496-497. Samsun'dan başlayan yolculukları atlatmayı başaran Alman yapısı araçlar, genelde ulaşımın atlar ya da öküzlerle sağlandığı, Türkiye'nin gelecekteki başkentinin taşlı yollarında tanıdık bir manzara oluşturacaklardı. Dipnot, Bozok, sayfa 87. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesinin Ankara'ya yerleşmek için yolda olduğu haberi önceden yayılmıştı. Ama heyetin başlangıçtaki 16 üyesinden yalnızca 4'ü bu yolculuğa katılmıştı. Ve işin gerçeğinde heyet Mustafa Kemal ile Rauf Orbay'dan oluşuyordu. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal yalnız kalacaktı. Günümüzde gitgide gelişen şehrin içinde kalan Dikmen Tepesi'nde 1919'da konvoy durakladığı zaman rüzgarlı tepeden bataklığın ötesindeki kale duvarlarıyla çevrili eski kent görülüyordu. Orta Anadolu'nun tipik bir kış gününde güneş karla kaplı dağlarda parlıyordu. Karşılayanlar arasında İstanbul hükümetince görevinden alınmış olmasına karşın hala 20. Kolordu Komutanlığı'nı yürütmekte olan Tuğ General Ali Fuat Cebesoy ile valinin yokluğunda sivil otoriteyi temsil eden Vali Vekili Yahya Galip Kargılı vardı. Ankara'daki milliyetçiler İstanbul hükümetinin birbiri ardına tayin ettiği 2 valiyi kentten uzak tutmuşlardı. Ali Fuat'ın yardımcısı 24. Tümen Komutanı Yarbay Mahmut bir süvari müfrezesiyle oradaydı. Karşılama komitesinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şubesi'nin başkanı olan Ankara Müftüsü Sarsılmaz Milliyetçi Rıfat Börekçi ve kentin bazı ileri gelenleri de bulunuyordu. Dipnot. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin ayrıntıları. Goloğlu cilt 3 sayfa 911, Kansu 2. cilt sayfa 497 ve izleyen sayfalar. Konvoy kentin dış mahallelerine doğru ilerlerken Ali Fuat ile Yahya Galip en öndeki arabada Mustafa Kemal'in yanına oturdular. İttihat ve Terakki lokali olarak tasarlanmış ama inşaatı tamamlanmamış, bir Fransız birliğinin konuşlandırıldığı binanın önünden geçip surların dışındaki büyük camiye ulaştılar. Cami adını 15. yüzyılda Bektaşilere yakın bir tarikatın kurucusu olup hem Sünni hem de Alevi Türkler tarafından saygı gösterilen Hacı Bayram'dan alıyordu. İmparator Augustus Tapınağı'nın kalıntıları üzerine kurulmuş olan camide dualar okundu. Ulusal giysili atlılar, dervişler, kent halkı, öğrenciler, ulusal direniş hareketinin liderlerini alkışlamaya geldi. Sivas'tan farklı olarak burada ayrılıkçı sesler yükselmiyordu. Mustafa Kemal'in başlattığı hareketi Ankara tek vücut olarak destekliyordu. Bir zamanlar kentte kalabalık bir Ermeni nüfusu vardı ve onların mülklerine el koymuş olan yerel Müslümanlar Ermenilerin geri dönmesini istemiyordu. Protokole göre hükümet konağında resmi bir karşılama töreni yapılması gerekiyordu. Ardından Mustafa Kemal bugün havaalanına giden yol üzerinde alçak bir tepede bulunan ziraat okulunda kendisi için hazırlanan ikametgaha götürüldü. Ankara'da surların dışındaki modern bina sayısı 5-6'yı geçmiyordu. Bir zamanlar Ankara keçisi tüyünden elde edilen tiftik ticaretiyle zenginleşen eski kent ise Ermenilerin uzaklaştırılmasının ardından yaşanan feci bir yangınla yoksulluğa düşmüştü. Kentin tüm varlığını basit evler, kahveler, çayhaneler ve bir kısmını İspanya kökenli Yahudilerin işlettiği, pek fazla malı bulunmayan dükkanlar oluşturuyordu. Orta çağdan kalma kaleye çıkan kaba taşlarla döşenmiş daracık sokakların iki yanında saçakları yola doğru taşmış, bakımsızlıktan çökecek gibi eski evler sıralanıyordu. Kale ise sıtma mikrobu taşıyan sivrisineklerin kaynaştığı bataklık araziye tepeden bakıyordu. Ötelerdeki tepelerde çoğunu Ermeni ve Rum tüccarların yaptırdığı yazlık evler ve meyve bahçeleri görünüyordu. İç içe girmiş doğu tarzı kentlerin pisliğinden hoşlanmayan Mustafa Kemal, yaşamı boyunca Ankara'nın daha sağlıklı dış mahallelerini tercih edecekti. Gelişinin ertesi günü Ziraat Okulu'nun toplantı salonunda yörenin ileri gelenlerini temsil eden heyete uzun bir konuşma yaptı. Ülkeyi işgal eden itilaf güçlerini mütareke şartlarını ihlal etmekle suçlayıp ulusunun tarihi geçmişini savundu. Ve bu hudut ordumuz tarafından silahla müdafaa olunduğu gibi aynı zamanda Türk ve Kürt ana asırı ile meskûn aksamı vatanımızı tahdit eder. Bunun cenup aksamında Arapça mütekellim dindaşlarımız vardır diyerek 1918'de imzalanan mütarekeyle belirlenen sınırlar içinde tümüyle bağımsız bir devlet kurma hedefinden söz etti. Ne var ki bağımsızlık yeterli değildi. Bence bundan sonra da pek mühim vazife-i vataniye ve milliyemiz vardır. Ez cümle ahvali dahiliyemizi ıslah ile mileli mütemmiddine meyanında faal bir uzuv olabileceğimizi fiilen ispat etmek lazımdır. Sınırlarımızın içindeki koşulları düzeltmek ve hareketlerimize uygar toplumlar arasında yer alabileceğimizi kanıtlamak zorundayız. Bunun için gerekli politik düzenlemeler milli hedeflerle saptanacaktır. Bu arada ulusun İstanbul'daki hükümeti denetim altına alması gerekiyordu. Dipnot ASD Cilt 2 Sayfa 4-15. Bunların hepsini her zamanki gibi millet adına hareket ederek kendisi yapacaktı.
Ayrım sonu.